Değerli dinleyenler, programımızın ikinci kısmında Sayın Burak Atak'la Hazreti Musa'nın hayatını ve bize örnek olan kısımlarını incelemeye devam ediyoruz. Evet Sayın Atak, söz sizde.
Firavun'un ve çevresinin Hazreti Musa'yı kendilerini bulundukları yoldan çevirmek ve onların hakimiyetini üzerlerine almak isteyen bir kişi olarak itham etmelerine karşın Hazreti Musa'nın onlara verdiği cevabı okuyarak devam edelim isterseniz. Musa dedi ki, ey Firavun, gerçekten ben alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçiyim. Benim üzerimdeki yükümlülük Allah'a karşı ancak gerçeği söylemektir. Rabbinizden size apaçık bir belge ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Onların bu mantığına karşın aslında Hazreti Musa'nın gerçek amacı Allah'ın kendisine emrettiği olan Allah'ın dininin tebliğ edilmesinden başka bir şey değildi. Hazreti Musa'nın bu tebliğini Firavun ve çevresi aslında samimi ve vicdanla değerlendirmiş olsalardı kendileri açısından da fayda edecekleri bir sonuç elde edebilirlerdi. Ama bu çevrenin genel mantığı ve yaklaşımı her zaman için Hazreti Musa'yı kendi hakimiyetlerini sindirmek isteyen bir kişi olarak görüp ona karşı çıkmak ve onun söylediklerini geçersiz kılmak yönündeydi. Hı hı. Bu şekilde tavırlarını sürdürmeye devam ettiler. Firavun buna karşın Hazreti Musa'ya çeşitli yöntemler deneyerek ve çeşitli sözlerle yıldırmaya çalıştı. Bunlardan biri de onu minnet altında bırakmaya çalışmak olmuştur. Bunu da Hazreti Musa'nın çocukken Firavun yanında kalıp yetişmesi ve ona Firavun'un bakmış olması dolayısıyla bunu dile getirerek Firavun Hazreti Musa'yı minnet altında bırakmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette bu Firavun'un minnet altında bırakma tavrı anlatılıyor. Onu isterseniz okuyalım. Gittiler ve Firavun dedi ki, biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Ve sen yapacağın işi de işledin. Sen nankörlerdensin. Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilenlerden kıldı. Burada sadece minnet altında bırakmanın yanında ayrıca Hazreti Musa'nın gençken yaptığı bir hata dolayısıyla Mısır kavminden birini öldürmüş olması da hatırlatarak yine onu bir zor durumda bırakmaya çalışan bir tavır var.
Yani mesajın kendisinden çok onun kişiliği üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Değil mi? Yani doğru veya yanlış ona getirebileceği doğru bir mantık olmadığı için kişiye saldırmış oluyor.
Evet, Hazreti Musa buna karşılık olarak zaten o zaman ben şaşkınlardandım diyerek çok samimi bir itirafta bulunuyor. Ve önemli olanın o zaman yaptığı hareket değil, şu an getirdiği gerçek tebliğ olduğunu hatırlatacak, anımsatacak bir tavır gösteriyor. Ayrıca Firavun'a bir söz daha söyleyerek bu minnet altında bırakma çabasına karşılık cevabı vermiş oluyor. O ayeti okuyayım isterseniz. Bana karşı lütuf dediğin nimette İsrailoğullarını köle kılmandan dolayıdır. Gerçekten de Hazreti Musa'nın Firavun'un yanında kalıp çocukken onun yanında eğitim görmesine neden olan olaylar dizisi aslında Firavun'un ve çevresinin o anda İsrailoğullarına yaptığı büyük baskının ve çocuklarını öldürmesinin sonucunda gerçekleşen bir olaydı. Hazreti Musa ilk başta Allah'a dua ederek itiraf ettiği, Firavun'un yanına gidip tebliğ yapmaktan çekindiği düşüncesine rağmen Allah'ın onun yanında olduğunu söyleyip kendisini eğitmesiyle birlikte çekinmeden, hiçbir korku duymadan Firavun'un yanına gidip tebliğini yapmış. Hatta İsrailoğullarını da kendisiyle göndermesini talep etmiştir.
Bu çarpık mantık içerisinde Firavun'un karşılık vermesi içerisindeki çarpık mantıklar devam ediyor mu? Başka bir diyalog geçti mi Firavun'la Hazreti Musa arasında?
Evet, o konuyla ilgili ayetleri okuyarak isterseniz o konuyu açıklığa kavuşturalım. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi nedir? Dedi ki, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Eğer kesin bilgiyle inanıyorsanız böyledir. Firavun çevresindekilere dedi ki, işitiyor musunuz? Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir. Burada da Firavun'un işitiyor musunuz şeklinde alaycı bir tavrı dikkat çekiyor. Yani Hazreti Musa'nın söylediklerinden başta söylediğimiz gibi faydalanmaya ve ne olduğunu anlamaya çalışmaya yönelik bir tavır değil. Sadece Hazreti Musa'nın söylediklerini geçersiz kılıp, Hazreti Musa'nın o ortamdaki itibarını zedeleyip anlattıklarının geçersiz kalmasına sebebiyet verecek bir tavır içinde Firavun.
Bir anlamda psikolojik ve politik bir baskı uyguluyor değil mi? İşitiyor musunuz derken aslında bir kitle psikolojisiyle hareket ettirip insanları, ha evet görüyoruz, gerçekten siz haklısınız modunda bir cevap vermesini sağlamaya çalışıyor galiba.
Evet, hem alaycı hem de dediğiniz gibi bir nebze de tehdit kokan bir tavır. Evet. Zaten direkt tehdit ve yıldırma yönelik bir sözü de daha sonra ortaya çıkıyor. Tüm bu tavırlara karşın Hazreti Musa samimi bir şekilde tebliğini sürdürdüğü için Firavun'un da bunun karşılığında aslında söyleyebileceği hak bir söz olmadığı için en son kendisini ölümle tehdit ederek yanlış tavırlar dizisini sürdürüyor. O konuyla ilgili ayetleri okuyorum. Firavun dedi ki, şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız o doğunun da, batının da ve bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir dedi Musa. Firavun dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi Hazreti Musa hak sözlerle ve delillerle Firavun'un karşısına gelip tebliğini yapınca Firavun'un buna karşı söyleyeceği bir sözün olmadığını ve tehdit ve yıldırma yoluna yöneldiğini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bunun üzerine Hazreti Musa'ya Allah iki tane mucize vermişti hatırlarsınız. Bu mucizeleri Firavun'a göstererek tebliğini sürdürüyor Hazreti Musa. Bu olayı anlatan ayetleri okuyorum. Musa dedi ki, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Firavun dedi ki, eğer doğru sözlüysen onu getir. Bunun üzerine asasını bırakıverdi. Bir de ne görsünler o? Açıkça bir ejderha olaverdi. Elini de çekip çıkardı. Bir de o bakanlar için parlayıp aydınlanıvermiş. Allah'ın daha önce Hazreti Musa'ya gösterdiği, verdiği iki mucizesini Firavun'a bu şekilde Hazreti Musa gösteriyor. Bunlar çok açık deliller aslında. Ancak Firavun'un bu delillere karşı verdiği tepki yine klasik inkarcı mantığının çok açık bir örneğini oluşturuyordu. Bu konuyla ilgili ayet okuyorum. Firavun çevresindeki önde gelenlere bu dedi, doğrusu bilgin bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?
Az evvelki kitle psikolojisini yine burada aktive etmeye çalışıyor. Sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Halbuki söylediği şeyin yurttan çıkarmayla bir alakası yok. Normalde Allah'ın varlığını anlatmaya çalışıyor. Allah'ın vahyini ona aktarmaya çalışıyor Hazreti Musa. Orada da kalkıp ne buyurursunuz? Sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmaya çalışıyor diyor. Yani konuyla ilgisiz ama insanların egolarını tahrik edecek. Yani onlar, çünkü her insan eldeki mevcudu korumak gibi bir arzusu var. Onların da ellerinde bir yurtları var, evleri var, belki aileleri var. Ve bu şekliyle de sizi o yönde tehdit ediyor, mesajını veriyor bu insanlara. Ki onlar da eldekilerini kaybetmemek üzere Hazreti Musa'nın apaçık getirdiği tebliğe kulaklarını tıkayabilsinler.
Aynı zamanda bir mantık daha var ki bu biraz önce bahsettiğimiz çok temel inkarcı mantığı olan bir mantık. Çok açık bir delil görse bile inkar etmeye devam etmesi ve inkarda diretmesi. İşte burada Hazreti Musa'nın aslında mucize olarak gösterdiği şeyler aslında çok büyük mucizeler ve bir anda insanların iman etmesine vesile olabilecek büyük şeyler. Ancak inkarda direnen kibirli insanların aslında böyle çok açık olan şeyleri bile görememe gibi bir durumları oluyor. Bu şekilde kibirle inkarda direten kişilerin Allah akıllarını kapatıyor. Ve çok net deliller görseler bile bunları inkar etmekten çekinmiyorlar. İşte Firavun'un örnek olarak bize gösterildiği bu inkarcı mantığı en önemli noktası da bu. Biz günümüzde de bu şekilde tavırlara rastlıyoruz. Yani Allah birçok yerde delillerini bize gösteriyor. Hatta çok aşikar olan delillerini gördüğümüz zaman inanmamak mümkün değil. Yalnız birçok kişi bunları görmesine, araştırmasına, bilmesine rağmen inkar etmeye devam edebiliyor. Bu evrim konusuyla ilgili tartışmalar son dönemde gündemde olan da aslında bu konuya çok önemli bir örnektir. Evrim konusunu ortaya atan kişiler aslında üniversitede profesör olan hocalardır. Bunları kabul eden insanlar yine bu biyoloji konularını ve yaratılış mucizesi olarak nitelendirdiğimiz mükemmel örnekleri en iyi bilen kişilerdir. Fakat bunları bilmelerine, görmelerine, araştırmalarına rağmen yine de inkarda diretebilmektedirler. Rahatlıkla bunları görmeden bu şekilde hareket edebilmektedirler. Bu işte burada bahsedilen klasik inkarcı mantığıdır ve biz Allah'ın sünnetinin her dönemde geçerli olduğunu da bu şekilde görebiliyoruz.
Evet.
Bunu örnek olarak Araf suresinin 146. ayetini okumak istiyorum. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar. Dost doğru yolu da görseler yol olarak benimsemezler. Azgınlık yolunu gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. İşte bu yine o mantığı açıklayan bir ayet. Hazreti Musa'nın bu iki mucizesini göstermesinden sonra Firavun'un çevresi Firavun'a bir takım tavsiyelerde bulunuyor Hazreti Musa'nın durumuyla ilgili. O konuyla ilgili ayetleri okuyorum. Dediler ki, onu ve kardeşini şimdilik bekletiver, vereceğin cezayı ertele, şehirlere de toplayıcılar yolla. Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler. Evet, burada Firavun ve çevresini yine daha önce bahsettiğimiz Hazreti Musa'yı ve getirdiği şeyleri geçersiz kılmaya yönelik politikasını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şeylere toplayıcılar yollayıp Hazreti Musa ile müsabaka ettirebilecekleri bilgin büyücüleri bir araya getirmek ve Hazreti Musa ile onları karşılaştırıp Hazreti Musa'yı yenmeyi ve söylediklerinin dolayısıyla bu yenilgi dolayısıyla geçersiz kalmasını sağlamayı planlıyorlar. İşte bu yine anlatılanın anlaşılmasına yönelik değil, sadece anlatılanın bastırılmasına, karşı tarafın ezilmesine yönelik bir tavır. Ve bunun üzerine Hazreti Musa ile bilgin büyücüleri karşı karşıya getirecek bir müsabaka düzenlenmesini Firavun istiyor. Ve bunun vaktinin de Hazreti Musa tarafından belirlenmesini Hazreti Musa'ya öneriyor. Yani bu buluşmanın zamanını dilersen sen belirle şeklinde söylüyor. Bunu söylemesinden de kendinden çok emin olduğunu, aslında Hazreti Musa'nın getirdiği şeyleri rahatlıkla diğer büyücülerin alt edebileceğini düşündüğünü anlıyoruz. Burada yine klasik akılsız inkarcı mantığı var. Kendine o kadar güveniyor ki ve bunların geçersiz olduğunu o kadar rahat düşünebiliyor ki kendinden çok emin.
Evet, burada yalnız bir şey daha dikkatimi çekti Sayın Atak. Bu ilk daha Hazreti Musa tebliğini ulaştırdığın andan itibaren Firavun'un ona bakış açısı var ve ilk mucizesini gösterdiği andan itibaren de ortaya koyduğu bir tanımlama var. Burada Hazreti Musa'yı bir büyücü, bilgin bir büyücü olarak tanımlamış. Dikkat ederseniz çevresindeki insanlar da aslında onun o ifadesine dayanarak veyahut da o ifadesine etkilenmiş gibi gözüküyor. Onlar da Hazreti Musa'yı bir bilgin, büyücü gibi değerlendirip onunla müsabakaya büyücülük noktasında yaklaşıyorlar. Değil mi? Yani sonuçta ortaya getirdiği tebliğ, anlattığı gerçek bununla ilgili değil. Normalde ben size çok güzel büyü yaparım veya benim büyü gücüm her şeyin üstündedir gibi mantıkla gelmiyor Hazreti Musa. Allah'ın birliğini, varlığını, yaratmasını anlatıyor ve bunun dışında da İsrailoğullarını kendisiyle göndermesini istiyor. Bundan ibaret olan tebliğin içerisinde büyüyle ilgili herhangi bir şey olmamasına rağmen herhalde o zamanın yaşayış biçimi büyüye çok yakın ki onlar da hemen bir büyücülük müsabakası şeklinde değerlendiriyorlar ve öyle olaylar gelişiyor.
Zaten Hazreti Musa bu iki mucizeyi Allah'ın varlığının delili olarak sunuyor. Bir Allah'ın kendisine verdiği mucize olarak dile getiriyor. Zaten sizin de dediğiniz gibi büyüyle ilgili hiçbir kelime geçmiyor. Ama o dönemde büyüyle ilgili konular gerçekten çok gelişmiş olabilir. Bu da şu mantığı ortaya çıkartıyor. Allah her dönemde muhakkak gerçek hak iman sistemine alternatif bir takım unsurlar ortaya koyuyor olabilir. Bunlar şeytanın zayıf oyunları da olsa aslında dünyanın bizim için bir imtihan olması gereğinin bir sonucu. Hı hı. Şu an dönemimizde de aslında mesela çok açık olmasına rağmen yaratılış gerçeği, onun karşısında çok mantıksız, kabul edilemez bir teori olmasına rağmen evrim teorisi gibi bir teori ayakta durabiliyor. Hı hı. Aslında bu da Allah'ın kontrolünde ve dilemesiyle bizim için bir imtihan olması dolayısıyla olan bir alternatif. Aslında akıl ve vicdanla gerçek ve doğru alternatifin ne olduğunu bulmak çok kolay. Ancak muhakkak sonuçta burada bir seçim yapılması gerektiği için Allah da iki alternatif seçim yapabilecek önümüze koyuyor. Evet. Burada da bir büyü mantığı var ki o da aslında o anda Hazreti Musa'nın getirdiği, gösterdiği çok açık olan mucizeleri insanların aslında makul gibi görmesini sağlayacak göz örten bir alternatif olabilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi Firavun Hazreti Musa'nın zamanı seçmesini istiyor. Buna karşın Hazreti Musa'nın verdiği cevap aslında içinde bir akıl alameti barındırıyor. O cevabı ayetlerden okuyalım isterseniz. Musa dedi ki, buluşma zamanımız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun. Hazreti Musa'nın burada yaptığı bir seçim var. Bu buluşma yani müsabakanın bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olmasını istiyor. Buradaki akıl örneği de şu. Hazreti Musa eğer bir galibiyet olacaksa ki Allah'ın kendisine verdiği mucizelerle galip geleceği kesin. Bunun tüm insanların önünde ve birçok kişinin önünde olmasını amaçlıyor. Bu bir akıl örneği. Bu şekilde birçok kişiye tebliğini aynı anda ulaştırmış olabilecek. Bu işte bir tebliğ yöntemi olarak çok akılcı bir yöntem.
Evet.
Bu buluşma zamanını Firavun da kabul ediyor. Ayetleri okuyarak son bu buluşma zaman tespitiyle ilgili konuyu bitirelim. Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenini yürütecek büyücüleri bir araya getirdi. Sonra geldi. Musa onlara dedi ki, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler. Dediler ki, bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu yok etmek istemektedirler. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra gruplar halinde gelin, bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtuluşu bulmuştur.
Bu ayetlerle de açık olan bir davet var, bir yarışmaya davet var. Onu sonuçlandırmış oluyorlar ve zaman artık o müsabakanın, o büyük olayın gerçekleşmesine doğru hızla akıyor. Bu arada ayetleri teker teker incelediğimiz zaman aslında bu karşılıklı diyalog içerisinde Firavun'un söylediği ve çevresindeki insanların söylediği, ayrıca Hazreti Musa'nın tebliğini ve buna karşı tepkileri biz bugün de yaşıyoruz. Bu çok enteresan tarihi bir olay, yani daha doğrusu sırf tarihte kalan bir hadise değil. Söylediğimiz gibi peygamberin hayatlarında madem ki bize yönelik şeyler, ölçüler ve örnekler var. Burada eğer cümlelerin kelime tarzlarını değiştirirseniz bugün de yaşayan şeyler olduğunu görürsünüz. Mesela insanlar genellikle bir doğru söylendiği zaman, eğer bu doğruyu söyleyen sözgelin bir oğul babaya böyle bir şey söylüyorsa veya yaşı küçük bir yeğen, bir kuzense, genellikle onun yaş farkıyla alakalı bir nokta her zaman dikkat çekilir. Yani biz senin şu hallerini biliriz veya senin yaşın kaç veya sen o kadar akıllı mısın ki türünde karşılıklar verilir. Burada Hazreti Musa'ya Firavun'un biz seni besledik, aramızda kaldın, büyüdün, biz seni büyüttük anlamındaki söylediği, onun şahsına karşı söylediği cümlelerle baskı altına almasına çalışmak gibi aynı mantığı aslında bugün de farklı tarzlarda yaşamış oluyoruz. Veyahut da genellikle olur, siz doğru bir şeyi söyle, Allah adına olan önemli bir noktayı hatırlattığınızda insanların size karşı tavırlarında lafı çarpıtmak vardır. Yani mesela sizin söylediğiniz cümlenin hiç ilgisi olmayan bir karşıtını vermektedir size. Başka bir cümleyle karşılık vermektedir. Yani siz mesela o insanın vicdanlı olması gerektiğinden bahsedersiniz. O da size dünyanın ne kadar geçici olduğunu veya işte dünyada ne kadar zalim insanların olduğunu bahseder. Halbuki siz sözü ona söylemişsinizdir. Bu da karşınıza çıkar. Ayrıca böyle net karşı karşıya gelindiği durumlarda da burada o ahalinin veya Firavun'un açıkça bir müsabakaya, söylediğiniz gibi müsabakaya daveti her zaman vardır. Fiziksel güç bilginin ötesinde her zaman yenilgi durumları hissedildiği anda başvurulan araçlardan birisidir. Mutlaka bir fiziksel güç veya bir müsabaka şekline sokmak, farklı alanlarda bir yarışmaya sokmak genellikle bugün de yaşayan metotlardan birisidir. Değerli dinleyenlerimize tavsiyem şu, bugün Sayın Atak'la işlediğimiz konu ve bize Hazreti Musa'nın bugünkü programda aktardığı kesitler içerisindeki diyalogları lütfen bir kez daha kendi kendilerine bir düşünsünler. Ortaya çıkan mantıkların bugün hala canlı olduğunu ve bugün çevremize dönüp bu tür şeyleri konuştuğumuz insanlardan bu tür cevaplar veya bu tür politikalarla cevap aldığımızı mutlaka fark edeceklerdir. Tabii böyle bir şeyi bilmek, böyle bir diyaloğun bilgisine sahip olmak inanan bir kimse için elbette ki bir üstünlük vesilesidir. Çünkü insan hep insandır. Hazreti Musa zamanındaki insanın da tavırları, bugünkü insanın tavırları da psikoloji olarak değişmeyecektir. Dolayısıyla ne tür cevap vermesi gerektiğini ve nasıl bir yol alması gerektiğini Allah Hazreti Musa vasıtasıyla hepimize öğretmiş oldu. Bir dahaki Yaratılış Gerçeği programında buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum.